Ayrı Bir Meyki, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 241. 19. Bölüm. Kayyum sadece kayyum mu? Kayyum mu yoksa kayyım mı? Kelimenin doğrusunu bile tam olarak bilmiyoruz ama neredeyse her gün duyuyoruz. FETÖ lideri Fethullah Gülen, Türk Dil Kurumu'nun dahi kabul ettiği kayyum kelimesine itiraz ederek kayyım dedi. Zavallı fani, yarın nalları dikilebilecek bir insana Cenab-ı Hakk'ın mübarek bir ismini vererek kayyum diyorlar. Kayyum Cenab-ı Hakk'ın ismidir. Buna kayyum denir. Özür dilerim, nezaket sınırlarını aşıyorum. Bu mülahazalarla hareket edenlere ise dense deni haydut denir. Halen devletten emekli maaşı alan Gülen'in emekli maaşının da bu dönemde kayyum hesabına yatırıldığını hatırlatalım. Gülen'in açıklamasını dikkate alan var mı bilmiyoruz, ancak iki kavramı da savunanlar var. Biz kayyum diyerek yolumuza devam edelim. Geçmişte çoğu zaman dernek ya da parti ihtilafında duyduğumuz kayyumlar artık iki temel durumda ortaya çıkıyor. Biri siyasi, özellikle HDP'li belediyeler İçişleri Bakanlığı'nın atadığı kayyumlar tarafından yönetiliyor. Çoğu zaman bu haber oluyor ya da halk kayyumları hayatında görüyor. Öteki kayyumlar ise daha az görünüyor ve biliniyor. Ekonomik kayyumlar, özellikle FETÖ operasyonlarının ardından örgütle bağlantılı sermaye gruplarına atanıyor. Yargı süreci tamamlanana kadar devletin atadığı kayyumlar FETÖ bağlantılı sermayeyi yönetiyor. Konu para, hele başkasının parasını yönetmek olunca haliyle kafaların karışması beraberinde geliyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yani TMSF Başkanı Muhittin Gülal, 2019 yılının Mart ayında FETÖ aidiyeti ve iltisakı olması nedeniyle TMSF kayyumluğunda yönetilen 932 şirketin bulunduğunu söylemişti. Bu şirketlerin toplam öz kaynakları 21.2 milyar lira, ciroları 31.7 milyar lira ve aktif büyüklüğü 57.9 milyar liraydı. Haliyle kayyum demek sadece FETÖ sermayesi açısından milyarlarca dolarlık bir ekonomi demekti. Peki kayyumlar bu süreçte yönettikleri şirketlere neler yapıyordu? Kimi iyi örnekleri olmakla beraber kayyumlar aynı zamanda bir dizi skandalı da beraberinde getirdi. TMSF'nin kadroları bu kadar şirket için yeterli değildi. Bu nedenle bir süre sonra dışarıdan görevlendirmeler başladı. Bu görevlendirmelerde kimi yakınlıklar tartışılır oldu. Hatta bir süre sonra TMSF dışından atananların sayısı TMSF'den olanları geçti. Üstelik atanan kayyumların hukuki ya da ekonomik bir bağlayıcılığı yoktu. Yönettikleri şirketler zarar da etse batsa da hesap sormak fiilen pek de mümkün değildi. Bu da işi daha da zor hale getirdi. Kayyum olarak atanan isimlerin siyasi bağlantılarının olması, atanan kayyumların şirketlerin gelirlerini ölçüsüz kullanarak şirketi borçlandırmaları, şirkete sıra dışı kadro alınması ve nihayetinde şirketin bilfiil soyulmasına kadar giden yolsuzlukların yapılması bugüne kadar en çok görünen örneklerdi. Bakanın kıskandığı kayyum. Üstelik kayyumlar sadece muhalefetten değil, iktidardan da eleştiri alıyordu. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner katıldığı bir TV programında şu sözleri söylemişti. Kayyum isimlerinin belirlenmesi konusunda söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye içimden geçiriyorum. Ama keşke politikacılara kardeş düzeyinde yakınlığı bilinen isimler bu dönemde tespit edilmeseydi. Benim partimin genel başkan yardımcısı çok değerlidir, biliyorum, ama seçime birkaç gün kala atanan kayyumlar içinde onun isminin olması doğrusu beni çok rahatsız etti. Bir AK Partili olarak da rahatsız etti, bir vatandaş olarak da rahatsız etti. Sahi neydi bu ana baba bacı kardeş kayyumları? Örneğin Fethullah Gülen'i ziyareti sırasında çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz'dü. Demiröz'ün damadı Halil İbrahim Akyıldız tam 14 şirkete kayyum olarak atanmıştı. Demiröz'ün kardeşi eski AKP Beylikdüzü ilçe başkanı Nevzat Demiröz de Koza grubuna atanan kayyum heyetinde yer almıştı. Demiröz'ün kardeşi onu aşkın şirkete kayyum olarak oturtulmuştu. Haydi size kayyum atamaları konusunda kafa karıştıran ilginç bir örnek daha verelim. AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün adı 2018 yılında dikkat çeken bir atamayla gündeme gelmişti. Öztürk'ün oğlu Nurullah Öztürk, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştı. AKP'li vekilin genç yaşlardaki oğlu Nurullah Öztürk'ün yüksek maaşla müdür yardımcılığına atanması tepkilere neden olmuştu. Herkes Nurullah Öztürk'ü kutladı ama asıl kutlanacak olan meğer kardeşiymiş. Zira AKP'li Cemal Öztürk'ün diğer oğlu Kemal Haydar Öztürk'ün de iş dünyasındaki başarıları saymakla tükenmiyordu. On parmağındaki on marifetler anlatmakla bitmiyordu. Nasıl mı? 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile irtibatlı yüzlerce şirkete el konuldu. Bu şirketlerden kimisine kayyum atandı, kimisi ise TMSF'ye devredildi. O süreçte 21 Kasım 2016'da medyada dikkat çeken bir haber yer aldı. FETÖ'den tarihin en büyük siber casusluğu başlıklı habere göre devletin istihbari bilgileri FETÖ'cü bilişim şirketlerince ele geçirilmişti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kayyum atanan o bilişim şirketlerden 6'sı şöyleydi. İsim Tescil Bilişim Anonim Şirketi, İstanbul Ümraniye. İsim Tescil İnternet Teknolojileri Anonim Şirketi, İstanbul Üsküdar. Vizyon Arge Teknoloji Anonim Şirketi, İstanbul Ataşehir. Inceptra Yazılım Anonim Şirketi, İstanbul Pendik. Endersis Bilişim Anonim, İstanbul Ümraniye. BS Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, İstanbul Üsküdar. Kayyum atanan bu 6 şirketin birden yönetim kurulundaki bir isim dikkat çekiyordu. AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün oğlu Kemal Haydar Öztürk. Gelin görün ki bunlar sadece İstanbul'dakilerdi. İstanbul dışındaki birçok kritik şirkette de aynı isim yönetim kurulundaydı. Örnek mi? Kayyum atanan 6 şirketin yönetim kurulunda yer alan AKP'li vekil Cemal Öztürk'ün oğlu Kemal Haydar Öztürk, Türk Hava Yolları THY Özel Büro Başkanı olarak da görev yapıyordu. Kemal Haydar Öztürk mevcut görevine de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından atanmıştı. On parmağında on marifet olan AKP'li vekilin oğlu Kemal Haydar Öztürk spora da meraklıydı. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu'nu 2018 Mart ayında Ankara Hilton Garden Inn Hotel'de yaptı. Seçime tek aday olarak giren Halit Albayrak'ın yönetim kurulunda AKP'li vekil Cemal Öztürk'ün oğlu Kemal Haydar Öztürk de yer aldı. Bitti mi? Biter mi? Dünyanın birçok ülkesinde resmi bir oluşuma sahip olan E-Spor, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye E-Spor Federasyonu altında temsil ediliyordu. Temmuz 2018'de federasyonun başkanı ve yönetim kurulu belirlendi. Alper Afşin Özdemir'in başkanı olduğu Türkiye E-Spor Federasyonu'nda da Kemal Haydar Öztürk'ün ismi yer alıyordu. Tekrar edelim mi? AKP'li vekil Cemal Öztürk'ün oğlu Nurullah Öztürk, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atanırken, diğer oğlu Kemal Haydar Öztürk, İstanbul'da kayyum atanan 6 şirketin yönetim kurulunda görev alıyor, yetmiyor THY Özel Büro Başkanlığını sürdürüyor, bu da yetmiyor, hem Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu hem de Türkiye E-Spor Federasyonu yönetimlerinde yer buluyordu. Bu söylediğimiz şaka değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na başka hangi mesleği yapmak isterdiniz diye sorulunca Çavuşoğlu şu yanıtı verdi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nın asistanı olmak isterdim. Herhalde güçlü bir insan, pozisyonu da önemli. Bizim ne problem olsa arkadaşlar yönetim kurulu başkanının asistanı Kemal'i arayalım diyor. Koca Dışişleri Bakanı'nın bile yerinde olmak istediği Kemal, kitabımıza konu olan Kemal Haydar Öztürk'ten başkası değildi. Öyle anlaşılıyor ki işsizliğin her geçen gün ağırlaşarak arttığı Türkiye'de kimileri kayyumlar aracılığıyla çok işli hale geliyor, Dışişleri Bakanı'nı bile kıskandırıyordu. Ah ki ne ah! AKP'nin kayyumları. Hangi birini sayalım? FETÖ ile ilişkili bazı şirketlere hızlıca bakalım. Boydak Holding'e kayyum olarak atanan Alparslan Baki Ertekin, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP'den İstanbul Milletvekili aday adayıydı. TMSF'nin Boydak Holding'e atadığı bir başka yönetim kurulu üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu, AKP Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda yürütme kurulu üyesiydi. 43 şirketi bünyesinde bulunduran Dev Kaynak Holding'e atanan İlhan Bal, AKP Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısıydı. Eski AKP Üsküdar İlçe Başkanı olan Halit Hızır da Kaynak Holding'e yönetim kurulu üyesi olarak atanan AKP'liler arasındaydı. Uğur Derin Dondurucu markasıyla bilinen Uğur Soğutma Şirketi'ne AKP 24. dönem NİDE Milletvekili Ömer Selvi'nin yönetim kurulu üyesi olarak atandığı ortaya çıktı. Eski AKP Denizli İl Başkanı Erol Aykut da Uğur Soğutma Şirketi'ne atandı. Aynes Gıda'ya yönetim kurulu üyesi olarak ise yine Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinin AKP'li eski belediye başkanı Muhammed Subaşıoğlu yerleştirildi. AKP'den iki defa milletvekili adayı da olan Subaşıoğlu, AKP Denizli İl Başkan Yardımcılığı da yaptı. Dumankaya İnşaat'a ise AKP Üsküdar Belediye Başkanı adayı Polat Sağır atandı. AKP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi İsmail Bülbül de Dumankaya İnşaat'ın yönetim kurulu üyesi oldu. Denizli Patlayıcı Sanayi Hafriyat ve Madencilik Şirketi'ne de yönetim kurulu üyesi olarak AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Yusuf İzzet Ayhan atandı. Şirketin bir başka üyesi de AKP'li Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyesi Nail Çamlı oldu. Aktif büyüklüğü 4 milyar 49 milyon TL olan Aydınlı Hazır Giyim Şirketi'nde yönetim kurulu üyesi olan Habil Yazıcı, aynı zamanda AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısıydı. Kayyum kimleri zengin ediyor? Kaldı ki kayyum meselesi sadece kayyumlardan ibaret değildi. Kayyum davalarında şirketlerin nasıl yönetildiği de uzun süredir kafa karıştırıyordu. Bir örnek verelim. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, 2016 yılında FETÖ'den tutuklandı. Ortağı olduğu Aydınlık gruba kayyum atandı. Avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde davanın 13. celsesinde dinlenen kamu tanığının beyanları sunuldu. Buna göre çalışanların maaşları bankadan kredi çekilerek ödeniyordu. Kavurmacının avukatları kayyum yönetimindeki şirket devlete biriken 45 milyon liralık vergi borcunu dahi ödememiştir diyordu. Evet, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyasında kayyumun şirketi yönetemediğine dair yer alan tanık ifadelerine göre şirketin devlete olan 45 milyon liralık borcunu ödemediği ortaya çıkmıştı. 17 Haziran 2019 tarihli oturumda bir başka tanık ise kayyum heyeti döneminde şirketteki çalışan sayısının dikkat çekici şekilde arttığını söylüyordu. Kendisine yöneltilen soruya, yanlış hatırlamıyorsam kayyum öncesi çalışan sayısı 3800'dü, şimdi 4250-5250 olması lazım şeklinde yanıt vermişti. Sadece bu kadar değil, FETÖ ile ilişkili Aydınlı gruba kayyum atanmasının ardından şirketin ortaklığının bulunduğu yatırımlarda da sıkıntı çıkmaya başlamıştı. İstanbul'un en büyük projelerinden olan Artaş Aydınlı Invest AFK ortaklığını yürüttüğü Vadi İstanbul'da Aydınlı grubun hisselerinin olması nedeniyle bankalar ve kamu kuruluşları sıkıntı yaratıyordu. Projenin ortakları sözleşmenin feshedileceği, ortaklığın sona erdirileceği, tüm ortaklığın taraflarının zarara uğrayacağı gibi gerekçelerle kavurmacıdan ortaklıktaki hisselerinin devrini talep etti. Kayyum heyeti de aldığı kararla 21 Ekim 2016 tarihinde kavurmacılara ait Vadi İstanbul'daki %30'luk hissenin 22.50'sinin bir başka Tuskon üyesi olan ancak hakkında nedense dava açılmayan Süleyman Çetin Sayan'ın sahibi olduğu Artaş İnşaat'a %7.50'sinin de Invest gruba toplam 30 milyon lira bedeliyle satılmasına karar verdi. Merak bu ya. Kim miydi Süleyman Çetin Sayan? Dava dosyasındaki belgelere göre 2005 yılında kurulan FETÖ'nün iş adamlarının çatı örgütlenmesi olan TUSKON bünyesinde 7 federasyon ve 211 iş insanı derneği bulunuyordu. Yurt dışında 5 ayrı ülkede de temsilcilikleri bulunan TUSKON'a üye binlerce iş adamı vardı. Bu çatı örgütlenmesinin son başkanı da 1 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulu'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidar partisine hedef alan konuşmayı gerçekleştiren Rıza Nur Meral'di. İşte Süleyman Çetinsay'a bu çatı örgütlenmesinin üyesiydi. Yıllarca da TUSKON'da görevler aldı. 2 yılda bir görev değişimi yapılan genel kurullardaki bu görevlendirme evrakı da TUSKON Genel Kurul toplantısı sonrası valiliğe gönderilen tutanaklar arasında yer aldı. Bu tutanaklara göre de Çetinsay'a 2006 ve 2008 TUSKON Genel Kurulu'nda derneğe asil üye olarak seçildi. 2010 yılındaki 4. Olağan Genel Kurul'da da Disiplin Kurulu asil üyesi seçildi. 2012 yılındaki TUSKON Genel Kurulu'nun sonuç bildirgesinde de Disiplin Kurulu asil üyeliği görevine yeniden getirildi. Bu genel kurul kararlarının bulunduğu belgeler ise 83 sanıklı TUSKON davasının delilleri arasında yer aldı. Ve yine Başbakan Erdoğan'ın ve iktidar partisi AKP'nin tehdit edildiği 2014 yılındaki TUSKON Genel Kurulu'nda üye iş adamları listesinde Çetin Sayan'ın ismi de bulunuyordu. Bu listede yine TUSKON dava dosyasında delil olarak yer alıyordu. Firari Başkan Rıza Nur Meral'in bir diğer özelliği ise çatı örgütlenmesi olan TUSKON dışında 2004 yılında kurulan Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu'nun yani Marifed'in kurucusu olmasıydı. İşte bu dernekle de karşımıza çıkan isim Süleyman Çetinsay oluyordu. Çetinsay bu derneğin de üyesiydi. Zaten TUSKON'a üyeliği de Marifed üyeliğinden geliyordu. İşin özü 23 Temmuz 2016'da FETÖ'cü 196 iş dünyası örgütü kapatıldı. Bunlardan ikisi çatı örgütlenmesi olarak bilinen Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu TUSKON, diğeri de Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu'ydu, Marifet. Dedik ya Süleyman Çetinsay da bu iki derneğin üyesiydi ve bir kez daha belirtelim, TUSKON dava dosyasında da bu belgeler açıkça yer alıyordu. Tekrarlamamızın nedeni şu, Süleyman Çetinsay'a TUSKON davasına yer alan bu belgelere rağmen davanın sanıkları arasında yer almadı. Neden yer almadığı da bilinmiyordu. Kaldı ki Çetinsay'a sadece bir örnekti. 960 kişinin üyesi olduğu TUSKON'un iş adamları davasında sadece 86 isme dava açılması dikkat çekiyordu. Hadi bir şey daha söyleyelim. Nedense aynı dönemde Sabah gazetesi sürekli Çetinsay'ı öven haberler yaptı. Sabah'taki haberler mi onu kurtardı? Yoksa kurtaranlar Sabah'a haber mi yaptırdı bilmiyoruz. Bildiğimiz kayyumun bir TUSKON üyesinden aldığı malı öbür dokunulmaz saydığı bir başka TUSKON üyesine verdiğiydi. Sermaye yargılanan bir TUSKON'cudan yargılanmayan bir TUSKON'cuya kayyumlar eliyle taşınıyor ve tüm Türkiye bunlardan habersizce yaşamaya devam ediyordu. Kimilerinin FETÖ ile mücadele dedikleri maalesef böyle bir şeydi. Lafı eğip bükmeyelim. Türkiye'nin son dönemine damga vuran kayyumlar üzerine biraz daha düşünmek gerekmiyor mu? 22. ayrımın sonu. Sayfa 249.